Ayrım 5.
Sayfa 53. Nedenselliğin doğrusal olmadığı bir başka açıda dikey nedensel tesirin yönüyle ilgilidir. Bütün nedenselliğin duygusal olduğunu söylemek, bir insanda bütün dikey nedenselliğin atom altı parçacıklardan bir bütün olarak kişiye doğru yukarıya işlediğini söylemek anlamına gelir. Bu ontolojik indirgemeciliğin arkasındaki doktrindir. Buna göre her bütünün davranışı edinebileceği deneyimler de dahil onun en temel kısımlarının davranışlarına indirgenebilir. Şüphesiz sırf lineer bir model, Hristiyan bilimi bedenin sağlığının sadece zihnin durumuna bağlı olduğunu savunurken veya geleneksel tek tanrıcılık dünyadaki bütün olayların Tanrı'nın iradesinden kaynaklandığını savunurken, bunun yerine bütün nedenselliğin yukarıdan aşağıya hipofenomenalizm denilen C.J. Dukas'ın doktrini işlediğini de söyleyebilirdi. Dipnot: Hristiyan bilimi, tek başına dua ile şifacılığı ve ruhsal yenilenmeyi vurgulayan dinsel bir kurum. Bu konuyla ilgili olarak Whitehead'in felsefesi kökten biçimde lineer olmayandır. Her bir bireysel olay hangi seviyede olursa olsun kendi geleceğindeki her bir olayın kısmen otonom yaratıcı gücünün ve tesirlerinin merkezidir. Buna göre etkili nedensellik modern düşüncenin dediği gibi sözün gelişi hücreden hücreye ve molekülden moleküle yatay olarak işlediği kadar yukarıya doğru da atom altı parçacıklardan ve moleküllerden makromoleküllere, hücrelere ve ruha doğru da akar. Yukarı nedensellik kadar aşağı nedensellik de oluştuğundan nedensel tesirin akışı çok seviyeli olduğu kadar karşılıklı ve dolaşıktır da. Örneğin şu an ben bir önceki anda deneyimimden etkilenen beyin hücrelerim tarafından etkilendim ki bu deneyim beyin hücrelerindeki bundan bir öncekinden önceki olaylardan etkilenmişlerdi. Onlar da bir öncekinden vesaire. Bütün nedenselliğin doğrusal olduğu fikri üçüncü olarak bütün nedenselliğin birbiriyle sınırdaş olayların zincirleri boyunca iletildiği anlamına gelir. Öyle ki bu durumda uzaktan tesir yoktur. Whitehead'in görüşü tam tersine her bir olayın en azından küçük bir derecede de olsa bütün geçmiş olaylardan doğrudan tesir aldığı yolundadır. Broad'un sınırlayıcı ilkelerine yansıyan standart görüş ise geçmiş deneyiminin bu deneyle sadece mekansal ve zamansal biçimde sınırdaş olan olaylar tarafından doğrudan etkilenebileceğidir. Yani ancak yakın geçmişteki beyin olayları tarafından. Dipnot: Sınırdaş, iki vesile kabaca aralarında başka bir vesile olmadığında sınırdaştırlar. Geçmiş dünyanın geri kalanı beni etkilemez. Einstein'ın izafiyet teorisinde bir olayın geçmişi, söz konusu olayı etkileyen bütün diğer olaylar olarak tanımlanır. Ama sınırdaş olaylar üzerindeki etkisiyle beni sadece dolaylı yoldan etkilediği söylenebilir. Whitehead'in felsefesinde ise tam tersine, geçmişteki her bir sınırdaş olmayan olay şimdinin olayı üstünde dolaylı tesir uyguladığı kadar doğrudan tesir de uygular. Geçmiş, dolayısıyla bir Einstein ışık konisindeki geçmiş olduğu düşünülen bütün o olaylarla sınırlı değildir. Işığın sonlu hızı sebebiyle Einstein'ın izafiyet teorisi içindeki aynı zamanda olanlar olarak düşünülen birçok olayı da içermektedir. Bu nokta en azından büyük miktarda daha önceden belirtilmiş olan bir olayın fiziksel ve zihinsel kutupları arasındaki tefrike bağlıdır. Bir olayın fiziksel kutbu hatırlanacağı gibi o olayın daha önceki olaylardan edindiği tesirleri cisimleştirmesidir. Olay sırf yaratıcı deneyimin biçimlerini tekrarladığı sürece fizikseldir. Bir olayın zihinsel kutbu ise kendi kendisini belirleyişidir. Bir olaydaki herhangi bir yenilik onun zihinsel kutbundan kaynaklanacaktır. Bir olay hem fiziksel kutbu ve hem de zihinsel kutbu ile ardılı olaylar üzerinde tesir uygulayabilir. Her iki tesirin de fiziksel nedensellik olduğu söylenebilir. Çünkü etkili nedensellik daima sırf kutuplarından biri tarafından değil, çünkü bir kutup bir soyuttur ve haddi zatında fiil işleyemez, bir bütün olarak gerçek bir vesile tarafından uygulanır. Fiziksel dünya üzerinde nedensellik uygulayan sırf zihinsel bir madde biçimindeki kartezyenci anlamda sırf zihinsel etkili nedensellik yoktur. Ancak saf fiziksel nedensellik ve melez fiziksel nedensellik arasında tefrik yapabiliriz. Dipnot: Whitehead'in kendisi saf ve melez fiziksel nedensellikten söz etmez ama saf ve melez fiziksel kavrayıştan söz eder. Çünkü fiziksel kavrayış nedenselliğin tam zıt tarafıdır. Yine de saf ve melez nedensellikten söz etmek geçerlidir. Şekillenmiş yaratıcılık nedenden nedenin fiziksel kutbunda ortaya çıkan etkiye, etkilere iletildiği sürece bu saf fiziksel nedenselliktir. Bu tefrik eldeki soruyla ilgilidir. Çünkü Whitehead, saf fiziksel nedensellik genelde sınırdaş olaylar arasında oluşuyor gibi görünmekteyken, melez fiziksel nedenselliğin bu şekilde bağlı olmayabileceğini önermiştir. Bu tarz nedenselliğin sınırdaş olduğu kadar az ya da çok uzak olaylar üzerinde de uygulanabilmesi gerektiğini önermiş ve bu biçim bir uzaktan aksiyona inanmak için bir nedenin telepatik tesir olduğunu işaret etmiştir. Bu farklılık için gösterdiği sebep vesilelerin zihinsel kutuplarının uzay, zamanın herhangi bir kısmıyla diğerlerinden daha fazla biçimde ilgili olmayan ebedi biçimlerin ilk girişleriyle ilgili olmaları, vesilelerin fiziksel kutuplarının ise uzay, zaman sürekliliğini ortaya çıkaran şeyler olduklarıdır. Bu cümlesi şifreli gibidir. Akıl yürütmesinin üstü kapalıdır ama bilhassa dehası ve uzay zamanın gizemlerini anlamak için hasrettiği zamanın miktarı düşünüldüğünde önerisi fizikteki çağdaş tartışmalara aşina olanlar tarafından araştırılmaya değer görünmektedir. Her durumda da doğanın materyalist doktrininden birleşik deneyselci doktrinine doğru olan bir değişiklik, uzaktan tesir fikrini dünyanın genel karakteristiği olarak düşünülebilir bir hale getirmektedir. Doğanın gerçek varlıkları bilardo toplarına uzaktan bile benzetildiği sürece bunlar arasındaki etkili nedenselliğin temas yoluyla olduğu düşünülmelidir. Yine de bu, bir deneyimin tesirinin bir diğeri üstünde uzaktan oluşamayacağı gibi sezgisel olarak kendini kanıtlayan bir şey değildir. 15. ve 17. yüzyıl arasında ortaya çıkan yeni eflatuncu ve hermetik felsefelerin bazıları gibi birçok modern dönem öncesi felsefeler, sınırdaş olmayan şeyler arasında sempatik ilişkilerin oluşabileceğini söylediler. Ve Whitehead'in etkili nedenselliği hislerin aktarımını, dolayısıyla sempatiyi de içerir. Nedensellik ve doğrusallık hakkındaki bu irdelemeyi özetlersek, nedensellik gerçek vesileler arasındaki nedensel tesirin bilhassa geçmişten şimdiye işlediği anlamına gelen etkili nedensellik biçiminde doğrusaldır. Ama nedensellik bir gerçek vesile içinde kendini belirlemeyi, daha yüksekten daha aşağı deneyim vesilelerine doğru aşağı nedenselliği ve uzaktan nedensel tesiri dışlayacak anlamda doğrusal değildir. Yaratıcılık ve enerji. Whitehead'in bu konular üzerine postmodern pozisyonunun merkezinde enerji fikrinin yaratıcılığa genişletilmesi vardır. Onun perspektifinden şu anki fiziğin enerjisi sırf bir tecrit biçimi, tüm gerçeklerde cisimlenen hakiki maddi sebep olan tam gelişmiş yaratıcılığın sınırlı bir veçesidir. Şu anki fiziğin enerjisi sadece olayların yaratıcılığının nicelik yanıyla ve sonra da bu nicelik yanının sadece dışsal tarafıyla ilgilidir. Yani olaylar arasındaki enerji aktarımıyla. Bu şekilde ele alınan enerji yaratıcılığın nitelik yanını ve bu yaratıcılığın değerin deneyimsel farkındalığını ve bir kendini belirleyiş öğesini içeren olayların kendileri için ne olduğunu dışarıda bırakır. Bu, Whitehead'in yaratıcılık terimini daha zengin biçimde anlatmak için kullandığım yaratıcı deneyim terimini meydana çıkarır. Dahası şu anki fiziğin enerjisi dünyanın en öğesel gerçeklerinde örneklenmiş olan yaratıcılık biçimleriyle sınırlıdır, atomlar ve atom altı parçacıklarla. Bu sınırlanış dünyada meydana gelen her şeyin, Bodhist Van'ın şefkati de dahil, fiziğin dört kuvvetine tamamen indirgenebileceği ve dolayısıyla bu dört kuvvetle açıklanabileceğine dair saçma fikrinin ardında yatmaktadır. Whitehead tam tersine kendine belirleyişin ve etkili nedenselliğin kısmen otonom güçlerinin hücreler ve psişeler gibi daha yüksek seviyelerde var olduğunu ve insanlarınki gibi bazı psişelerin farelerin gibi bazı psişelere göre bu güçlerin çok daha fazlasına sahip olduğunu savunmaktadır. Dahası bazı insanlar da öteki insanlara göre daha fazlasına sahip olabilirler. Enerjinin yaratıcılığa bu biçimde genişlemesi uzaktan aksiyon meselesi için de önemlidir. Yukarıda saf fiziksel nedensellikten kasıt, fizikçilerin fiziksel enerjinin aktarımı olarak düşündükleri şu etkileşimlerde nelerin oluştuğunu tarif etmektedir. Daha önce belirtildiği gibi bu tarz aktarım genelde sadece sınırdaş olaylar arasında oluşuyor gibi görünmektedir. Eğer kütle çekimi bu genel kurala bir istisna olarak alınmazsa ve eğer psikokinezi reddedilirse fiziksel enerji aktarımının sadece sınırdaş vesileler arasında oluşabileceğini varsaymak çok doğal olurdu. Ancak eğer bir olay fiziksel olduğu kadar zihinsel enerjiyi de cisimleştirirse, saf fiziksel nedensellik kadar melez nedensellik de oluşur, o zaman kişi fiziksel enerji aktarımının sadece sınırdaş olaylar arasında oluşabildiği fikrine karşı çıkmaksızın uzaktan tesire de izin verebilir. Dahası bir uzaktan aksiyon biçimine izin verilir verilmez, eğer psikokinezinin kanıtı bunu talep ederse, saf fiziksel nedenselliğin en azından arada bir uzaktan oluşabileceği önerisini bile desteklemek kolay hale gelir. Bu biçimde çağdaş fizik topluluğunun enerjisinin Whiteheadci yaratıcılığa genişletildiği bir dünya görüşünün kabulü, insanları ancak bazı tür uzaktan tesir yoluyla yorumlanabilecek kanıtlara bakmaya daha açık hale getirirdi. Zihinsel enerjiden söz etmek, Whitehead'in enerji ve yaratıcılıkla ilgili önerisini okumanın başka bir yolunu önermektir. İki terim arasındaki tefrik, uzun vadeli hedef, enerji kavramının bir diğer genişletilmesi olduğundan geçici bir çağrı olarak anlaşılabilir. Bu kavram, enerjinin konumunu, kanununu kurtarmak için daha önceden birkaç kez genişletilmiştir. Günümüzde zihnin beyin üstündeki tesisi fikri bu gibi bir tesirin bu kanunu ihlal edeceği gerekçesiyle suçlanmaktadır. Bu kanun çok kutsal, dokunulmaz olarak ele alınsa da enerji fikrini psişik enerji, hücresel enerji ve makromoleküler enerji gibi ara biçimler kadar fikrini içerecek biçimde genişlettiğimiz takdirde hiçbir ihlal olmayacaktır. Yaratıcılık deyimini ister bütün olaylarda cisimleşmiş güç için, ister Whitehead'in yaratıcılıktan kastettiği şeyi belirtmesi amacıyla enerji kavramını genişletmesi için benimseyelim, etki aynı olacaktır. Nedensellik artık kendi kendini belirleme, aşağı nedensellik ve uzaktan aksiyonu dışlayacak biçimdeki lineer yollarla anlaşılmayacaktır. Whitehead'in son modernliğin materyalist indirgemeci felsefesinin üstesinden nasıl gelineceğine dair önerisinin yapısı, daha önce yukarıda sözü geçen onun ebedi biçimler doktrini araştırılırsa daha iyi anlaşılacaktır. Ebedi biçimler. Whitehead'in bu konu üstündeki tavrı felsefesinin açık şekilde postmodern olduğunu göstermektedir. Modern düşüncenin veçelerinden birisi, gerçeklik alemini aşan ebedi ideal biçimlerin gerçekliğini inkar etme eğilimi olmuştu. Eğer onların gerçekliğini kabul etmek zorunda kaldıysa, modern düşünce onları Kepler ile matematiksel biçimlere indirgemiştir. Whitehead sadece ebedi nesneler adı altında ebedi biçimlerin mevcudiyetini açık açık kabul etmekle kalmamış, aynı zamanda ebedi nesnelerin matematiksel biçimler anlamına gelen nesnel türleri ve kızgın, arzu, öfke ve şuur gibi biçimleri içeren öznel türler arasında ayrım da yapmıştır. Nesnel türler ancak bir algı nesnesini karakterize edebilir. Öznel türler ise bir nesnenin nasıl algılandığını da karakterize edebilirler. Bu iki biçim tipi birlikte her bir gerçek varlığın yaratıcı deneyimini şekillendirir. Türlerin hangisine ait olduklarını belirler ve büyük miktarda o varlığın türleri arasındaki benzersizliğini karakterize ederler. Niteleyici büyük çapta gereklidir çünkü her bir deneyim vesilesi aynı zamanda kendi içinde doğmuş olduğu geçmiş gerçek dünyayı içerir. Bir gerçek, yaratıcılığın ve soyut biçimlerin bir kombinasyonu yoluyla tam olarak tarif edilemez. Whitehead'in felsefesinin ana hatlarından biri olan bu ihtar verildiğinde yine de çeşitli tipteki gerçek vesilelerin cisimlendirdikleri farklı ebedi biçimler sebebiyle büyük miktarda farklılaşmaları geçerli olarak kalır. Örneğin fizik tarafından incelenen nesnelerle ilgili olarak biz çeşitli atom altı parçacıkları birbirlerinden kütlelerini, yüklerini, dönüşlerini, açısal momentumlarını ve benzerlerini belirterek ayırmaktayız. Bu özelliklerin her birisi birer ebedi biçimdir. Farklı biçimler çeşitli atomlar, moleküller, organeller, hücreler ve psişeler halinde cisimleşmişlerdir. Daha yüksek gerçeklerde cisimleşen biçimler daha aşağıdakilerden yapı bakımından daha az gerçek değillerdir. Çoğu materyalistin düşündüğünün tersine bir şeyin gerçek olması için kütle ve yük gibi gerçekliğin en düşük seviyesine uygun biçimlere sahip olması gerekmez. Benzer biçimde çoğu idealistin düşündüğünün tersine bir şeyin gerçek olması için şuur gibi gerçekliğin en yüksek seviyesine uygun biçimleri cisimleştirmesi de gerekmez. Modern materyalist düşünce, bilimsel düşünüşü eşyanın dışsal, nesnel yanlarını karakterize eden kategorilerle sınırlamak ve içsel, öznel yanını da daha az gerçek, epimofenomenal olarak ele alma eğilimi anlamına gelen dış alıcılığı, yani cisimciliği ve nesnelciliği sebebiyle biçimlere yönelik bu demokratik tavrı reddetmiştir. Dipnot: Epifenomenal, zihnin ya da şuurun biyolojik bir faaliyetin ürünü olarak ele alınması. Tam tersine Whitehead'in düşünüşünde eşyanın içsel ve dışsal yanları öznel ve nesnel eşit biçimde gerçek, eşit biçimde temel ilkeseldir ve dolayısıyla ebedi nesnelerin öznel türleri de nesnel türleri kadar gerçektirler. Duygu kütle kadar gerçektir, deneyimin yoğunluğu yük kadar gerçektir. Biçimler diyarındaki bu demokrasi, önerdiği birleşik deneyselciliğin yanı sıra hayvan psişesinin protonlar kadar gerçek olduğuna dair Whitehead'ci anti-indirgemeci kabulü güçlendirmektedir. Biçimlerin realitesini teyit edenlerin karşısına çıkacak bir çift soru, bunların nerede var oldukları ve dünyada nasıl etkili hale geldikleridir. Haddi zatında bunlar gerçek değil ama sırf ideal olan mevcudiyete sahiptirler. Yani kendileri gerçeklik değillerdir. Sadece gerçek şeyler tarafından gerçekleştirilecek olasılıklardır. Safi ideal olası mevcutların kendi başlarına mevcut olamayacakları ama ancak gerçek bir şeyde mevcut olabilecekleri yaygın bir kanıdır. Eşit derecede yaygın olan bir kanı da bunların kendi başlarına değil de ancak gerçek bir şeyin aracılığı yoluyla etkili olabilecekleridir. Whitehead bu kanıların her ikisini de ontolojik ilkenin başlığı altında, her ikisini de bir yerlerde tabiriyle gerçek bir şeyin kastedildiği, her şeyin bir yerlerde olması gerektiği ilkesi ve sadece gerçekliklerin fiil işleyebildiği ilkesi biçiminde tanımlayarak tekrar doğrulamaktadır. Bu düşünce silsilesi onu ebedi biçimlerin içinde mevcut olacakları dünyada henüz gerçekleşmemiş oldukları daimi anlamda lokalleşmemiş bir gerçekliğin bir veçesi biçimindeki Tanrı'nın ilk temel mizacından söz etmeye sevk etmişti. O, Tanrı'nın bu veçesini bu biçimlerin bu dünyada gerçekleşmek için duydukları ilk temel iştah olarak düşünüyordu. Bu biçimlerin iştahlı tasavvurunun tesiri önceden gerçekleşmemiş olan biçimlerin kendi başlarına gerçek olmayışlarına rağmen kendilerini gerçekleştirmeleri için dünyanın gerçeklikleri üzerinde nasıl olup da baskı uygulayabildiklerini izah edebilir. İlahi iştah yeni olasılıklar için yaratıkların iştahını kabartır. Bu fikir dünyamızın evrimsel bir süreçten geçerek nasıl yaratıldığına dair Whitehead'in önermesinin temelidir. Dünyamız sınırlı olmayan gerçekliklerle sanki bir zamanlar sadece Tanrı mevcuttu gibi mutlak hiçlikten değil, göreli hiçlikten veya gerçekliklerin kaosundan yaratılmıştır. Whitehead için evren gerçek vesilelerle dolu bir yerdir. Boş uzay dediğimiz şey gerçek vesilelerin değil, elektronlar ve protonlar gibi sürekli kalıcı nesnelerin olmadığı yerdir. Bu göreli kaostur. Bir zamanlar kaos belki de önceki bir kozmik çağ ve bizimki arasında bir ara olarak her yerde hüküm sürmüş olabilirdi. Fotonlarıyla, nötronlarıyla, elektronlarıyla, protonlarıyla, nötrinolarıyla, mezonlarıyla vesaire vesaire ve Planck sabiti ve çekim sabiti gibi temel kanunlarıyla dünyamızı başlatmak, gerçeklikler takımlarında cisimleşmiş ebedi nesnelerin uygun takımlarını bulmayı gerektirirdi. Bir başka deyişle yaratılış bu gibi sonlu gerçeklikleri var olmaya çağırmayı değil, sonluluk alemini yeni düzen biçimleri alması için cezbetmeyi içerir. Bu yaratıcı süreç birkaç milyar yıldır evrimsel süreç boyunca daha ve daha yeni biçimlerin gerçek mevcudiyete çağrılmasıyla sürmüştür. Parapsikologların diline benzeterek denebilir ki yaratılış materyalizasyonu içerir. İlahi cazibenin yeni biçimleri dünyada nasıl cisimleştirdiği ve bunun daha alışılmış anlamda materyalizasyona nasıl benzer olduğu, şimdi Whitehead'in algılamaya dair görüşünün irdelenmesinden sonra çok daha kolay izah edilebilir hale geleceklerdir. Algılama ve kavrama. Whitehead'in algılama doktrini birleşik deneyselci bir ontolojiye sahip olması sebebiyle bazı yönlerden ontolojisinin tam zıddıdır. Dolayısıyla kişi Whitehead'in ontolojisinde ima edilen bazı noktaları basitçe açıklayarak onun algılama doktrininin tartışmasına bir giriş yapabilir. Eğer bütün gerçek varlıklar daha önceki deneyim vesilelerini algılayan deneyim vesileleri iseler, iki nokta şimdiden ima edilmiştir. Birincisi, bütün deneyim şuurlu deneyim değildir ki en azından biz Whitehead ile birlikte şuurlu deneyimi olabilir olanın durumuna zıt olan biçiminde düşünürsek çok güçlü biçimde olası gözükmektedir. Bundan anlaşılan şudur ki, eğer amipler, virüsler, DNA molekülleri ve hatta atomlar ve elektronlar deneyim ediniyorlarsa bunun şuurlu deneyim olduğunu düşünmek için iyi bir sebep yoktur. İkinci nokta, bütün algılamalının duyusal algılama olmadığıdır. Hücreler, moleküller ve protonlar gibi duyu organları olmayan şeylerin yine de bir algılama biçimi kullandıkları açıktır. Bu iki nokta göreceğimiz gibi yakından ilişkilidirler. Çünkü duyusal algılamanın şuurlu hale gelmesi, duyusal olmayan algılamadan çok daha muhtemeldir. Algılama teriminin şuurlu duyusal algılamayı çağrıştırma eğiliminde olduğunu gören Whitehead, kavrama terimini şuurlu veya duyusal olabilen veya olamayan algılamalar için daha nötr bir terim olarak önerdi. Aslında ben kavramayı duyusal olmayan algılamayı anlatmak için kullanacağım. Aynı zamanda tersini belirtmedikçe kavrama terimini bir diğer gerçek vesilenin veya bir vesile takımının nesnesi olan kavrama anlamına gelen fiziksel kavramayı kastetmek için de kullanacağım. Kavramsal kavrama ise tam tersine nesnesi olarak ebedi bir nesneye sahiptir ve dolayısıyla bir gerçek değil bir olasılıktır. Whitehead'in görüşü bir deneyim vesilesi olan gerçek varlığın bir kavramalar çokluğunun yaratıcı sentezini içerdiği yolundadır. O zaman her bir deneyim vesilesi şuurlu hale gelse de gelmese de ve duyusal algılamayı içerse de içermese de geçmiş vesilelerin duyusal olmayan algılamalarının bir çokluğu ile başlar. Bu kavramalar bir anlamda ve bir dereceye kadar hem sınırdaş geçmiş ve hem de daha uzak geçmiş olan bütün geçmiş dünyaya cevap verirler. Bu ibare nitelenmedikçe inanılmaz olmanın yanı sıra Amerikalı Hristiyan'dan Asyalı Budist'e ve insandan elektroniğe kadar bütün deneyim vesilelerinin sanal biçimde eş olacaklarını ima ediyor gibidir. İlk olarak kişinin mekansal, zamansal bakış noktası önemlidir. Çünkü bizler genelde daha sınırdaş olaylar tarafından daha güçlü biçimde doğrudan etkileniriz. İkincisi, pozitif ve negatif kavramalar arasında bir ayrım yapılmıştır. His olarak da adlandırılan bir pozitif kavrama, kavranan nesnenin bazı özelliklerinin şu anki deneyime dahil edilişini içerir. Bir negatif kavrama ise bütün nesneyi cisimleştirmeden dışlar. Nesneyi kavrayan nesnenin hissinden bertaraf eder. Gerçek vesilelerin farklı dereceleri veya türleri büyük ölçüde bu şekilde farklılık gösterirler. Derece ne kadar düşük ise deneyim de o kadar az karmaşık olabilir. Bunun sonucu olarak daha fazla geçmiş dışta kalmalıdır. Üçüncüsü, deneyim vesileleri kısmen kendi kendine yaratılmıştır. Onlar sadece verilen verileri nasıl sentezleyeceklerine karar verirler. Örneğin şuura doğru yükselen deneyim vesilelerinde deneyimin hangi kısımlarına şuurlu biçimde odaklanıldığına dair bir karar verilmelidir. Her bir vesilenin bütün geçmişi kavradığı ilkesinin bu üç nitelemesi yoluyla deneyim vesileleri arasındaki hususi ve tarihi farklar izah edilebilir.